Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmemize hoş geldiniz. Bu defa yanımda kimse yok. Benimle berabersiniz. İlk defa video gündem yapıyoruz. Bugün kimse yok. Gerçekten de yok. Ofis boş. Levent abi incelemelere dalmak için eve kapandı. Çünkü çok fazla ürün var. Hatta bazı ürünler biz inceleyene kadar tedavülden kalktılar. O yüzden ekibin tamamı şu an bir işle uğraşıyor. Kimse tatilde değil. Gündemi de böyle bir testle deneyelim dedik. Standart gündem. Değişen bir şey yok. Maddeleri okuyacağım ve değerlendirmelerini yapacağım size. Tabii ki süresi biraz daha kısa olmak durumunda olacak. Bugün aynı zamanda eğer yetişebilirlerse canlar da ayrıca otoseyir gündemi çekecekler. Ama onlarınki sesi olacak tabii. Şimdi öncelikle 8-13 Temmuz arasında konuşuyoruz. Onu belirteyim ve bizi YouTube'dan ve artık o sorunu çözdüğümüz için takip edebiliyorsunuz. Onu duyurmuş olalım. Biz bunu Facebook'tan duyurduk ama bir de buradan duyurmuş olalım. YouTube sorunumuz çözüldü. Facebook'tan /teknoseyir ve Twitter'dan /teknoseyir diye bizi takip edebilirsiniz. Bu tip önemli açıklamaların hepsini oradan yapıyoruz. Şimdi YouTube'daki sorunumuz zaten sorun değilmiş meğerse. O kadar kötü bir altyapıları var ki başınıza ne geldiğini anlayamıyorsunuz. Biz sadece 15 dakikaya düştük. Bunu ceza olarak yorumlamıştık. Meğerse ceza da değilmiş. YouTube'un böyle bir uygulaması. Content ID taleplerinin birikmesinden dolayıymış. Biz hepsine tek tek cevap verdik. İtiraz ettik. 2011'den beri bekleyen şeyler varmış ID talepleri. O da şu. YouTube bunlara cevap vermen gerek diye bir uyarı yapmıyor. Diyor ki videonu oynatacağım ama reklam koyarım. Biz bunu bu kadar zannediyorduk. Meğer öyle değilmiş. Biriktiği zaman başımızı derde sokuyormuş. Tabii şöyle bir tuhaflık da var. Biz YouTube'un Türkçe arayüzünü kullanıyoruz ama tabii ki bu iddia sahipleri, hak sahipleri yabancı firmalar. Dolayısıyla bütün itirazların da İngilizce yapılması gerekiyor. Buna da başınıza gelirse dikkat edin. Sakın Türkçe itirazda bulunmayın. Bir işe yaramayacaktır. Bu talepleri İngilizce yazdıktan herhalde bir 24 saat sonra bizim ID talepleri takır takır kabul edilmeye başlandı. Yani haklıymışız. İtiraz edenler haklıymış. Çünkü Content ID'yi veren, buna karar veren diyelim sistem tam bir beyinsiz. Yani bir beyine sahip değil, yapay zekası yok. O sadece burada benim videom kullanılmış hemen flag işaret konuluyor ve içeriğine bakılmıyor. Niçin kullanılmış, bu kullanım adil kullanıma giriyor mu vesaire hiçbir şeyin analizi yok. Direkt oraya bir tane uyarı geliyor ve siz uğraşıyorsunuz. YouTube da uğraşmıyor. YouTube her türlü kendini sağlama almış zaten bu konuda. Ben hiçbir şeye karışmam diyor. Hatta tek bir videoda bütün kanalı kapatabilirim diyor. Her türlü yetkiyi de kendisine vermiş. Burası onun oyun alanı. İtiraz etme şansınız yok. Beğenmezsen git politikasına sahip biliyorsunuz. Google'da böyle açıklamıştı kendisi. Şu anda bir sorun yok. Yine 15 dakika üzeri videolar çekilmeye ve yayınlanmaya devam ediyor. Tabii ki bundan sonra bu Content ID talepleriyle ilgili itirazlarımızı daha seri yapacağız olduğu zaman. Ve olmaması kaçınılmaz gözüküyor. Bir de şu varmış. YouTube'un iş ortağı olursanız mevcut bütün kurallar onunla çarpılıyor. Yani diyelim ki bir oyun incelemesi yaptınız. Normalde Content ID sorunu doğarsa ben oyun inceliyorum. Bu oyun bana firması tarafından yollandı dediğinizde kaldırılıyor bu sorun. Ama eğer iş ortağıysanız para kazanmak gibi bir derdiniz varsa YouTube baştan söylüyor. Oyun incelemesi bile yapsanız bunun hakkını firmadan önce alacaksınız diyor. Dolayısıyla para kazanmayı düşünen varsa YouTube'da kanal açıp iş ortağı olup bunu düşünmekte fayda var. Yaptığınız her şey belgeli olmak zorunda. Adil kullanım diye bir şey yok. Orada her şey belgeli olacak. Her şey yasal, yazılı izinli olacak ki bu tip sorunlarla karşılaşmayın. En ufak bir kusur olursa iş ortaklığınız batıyor. Bir de zarar görüyorsunuz çünkü cezası var. Diğer bir haber yine Türkiye'den başlayalım artık. Taklit telefon patlaması şu an yaşanıyor. Her yerde Facebook reklamlarında şurada burada 150 liraya Samsung S3 miniler, S4'ler havada uçuşuyor. Ama ufacık bir yazıyla replikadır, taklittir ifadesi yer alıyor. Bunu alıp memnun olanlar da varmış. Onu da öğrenmiş olduk. İçinde Android yok, Java'lı bir şey var. Ama buna rağmen insanlar belki de gerçeğini görmedikleri için bunu beğeniyorlar. Sonuçta bir plastik bir cihazdan bahsediyoruz. Dış kabını yaptıkları zaman içini de bir idare eder işletim sistemi koyuyorlar ve insanlar buna kanıyorlar. Siz kanmayın. Bunların hepsi şu televizyondaki sahte tablet ya da işte 1000 liradan 150 liraya indirdik haberleriyle paralel bu sefer artık olay tamamen cep telefonlarına dönmüş. Ve yazıyorlardı bu ürün taklittir diye ama nerede yazıyor? Sayfanın alakasız bir yerinde ve bütün görseller Samsung'un, özellikle Samsung'da oluyor bu, Samsung'un kendi görselleri ve videoları şeklinde. Bunları kullanmak yasal değil ama Samsung herhalde ayakta uyuyor biraz, bir şey yapmıyor. Çünkü bunlar Facebook'ta olduğu gibi bir sürü yerde karşımıza çıkıyor. Bu konuda Samsung'un adım atması lazım Türkiye'de ve izin vermemesi gerek böyle şeylere. En azından kendi materyallerini kullandırmaması lazım. Dikkatli olun, etrafınızı uyarın. 150 liraya S3 ya da mini vesaire hiçbir şey yok. Ancak sahtesini alırsınız. Tegra 4 ile ilgili haberler var. Biz Tegra 4'ten Nvidia gibi çok umutluyduk. Çünkü çok güçlü bir altyapıyla geliyor. Hatta o kadar ki Nvidia biliyorsunuz Shield diye bir sistem geliştirdi. Oyun sistemi yaptı. Ama o da ertelenmişti. Tegra 4'ün tabletlerde kullanımı da şu an için çok parlak gözükmüyor. Hala etrafta ürün yok ve olmamaya da devam ediyor. Biraz hareketlenme var gibi gözükse de hiç kimsenin umduğu gibi olmadı. Tegra 4'ün niye sevilmediği şu an için çok net olmasa da fiyatının yüksek olduğu söyleniyor. Firmalar Tegra 4'ü istemiyorlar. Daha zayıf altyapı, daha ucuz fiyat, daha cazip geliyor onlara. Hatta şöyle, Tegra 4'ün bir light versiyonu olacak. Onun içinde 4G modem de olacak. Ve daha az grafik gücüne sahip olacak. Dolayısıyla biraz daha ucuz olacakmış. Bunu bekliyormuş firmalar. Tegra 4i bunun da adı, onu da söyleyelim. Ama asıl Tegra 4'ü kullanacak olanlar henüz piyasaya adam gibi ürün süremediler. Sürdükleri zaman bakarız ama görünen o ki Tegra 4'ü görsek bile çok pahalı olacak bu tabletler. Lumia 1020 tanıtıldı. Lumia 1020'yi zaten artık herkes öğrenmişti ne olduğunu. Hatta fabrikasında kasasının kocaman kamera deliğiyle fotoğrafını yayınlamışlardı herkes. Açıklandı. Güzel bir telefon gibi gözüküyor. En azından Samsung'un Zoom'undaki gibi saçma bir telefonla karşı karşıya değiliz. Kullanılabilir bir telefon gözüküyor kameraya rağmen. Bildiğiniz gibi bu tip ürünler telefonluklarından çok taviz veriyorlar. Ve cebe sığmıyorlar. Samsung'un Zoom'u böyle bir fotoğraf makinesi kamera karışımı. Burada çok makul bir çıkıntı gözüküyor. Telefon olarak zaten başarılıydı Lumia serisi. Hatta 520 bile Windows Phone için, Windows platformu için yeterliydi. Dolayısıyla burada önemli olan şey kamerası iyi mi kötü mü? 41 megapiksel yine. Ama burada tabii şöyle bir sorun var. 808'deki aynı altyapı yok, onu söyleyelim. Çok benziyor ama aynısı değil. Burada Zoom'da 41 megapikselin büyük fotoğrafına yakınlaşarken bir anlamda crop yapılarak sağlanıyor. Yani bu olay sadece fotoğraf kalitesi değil. Aynı zamanda büyük fotoğraf bir sahte demeyelim de Zoom imajını da yaratıyor. Görüntü kalitesi 808'de bizde hala var. Çok iyiydi. Bunda da iyi olacağını bekliyoruz. Bizce hani daha elimize geçmedi ama gelecektir. Herhalde en iyi fotoğraf makinesi 1020'de olacak gibi gözüküyor. Twitter'ın mobil istemcileri güncellendi. Bu bizim için ne anlama geliyor? Bundan sonra Twitter'ı değişik platformlarda kullansanız bile okuduğunuz mesajlar hepsinde okunmuş gözükecek. Basit olarak anlatırsak bu. Önemli bir gereksinimdi. Çünkü Twitter'ı birçok yerde kullanıyoruz. Tablette kullanıyoruz, akıllı telefonda kullanıyoruz, bilgisayarda kullanıyoruz. Artık hepsi senkron gidecek. Bu da böyle bir haber. Yeni yasal düzenleme ile servis sağlayıcısı hapse girmeyecek. Bu Türkiye'den yine. Şöyle ki, diyelim ki Twitter'da bir şikayet ettiği devletin bir kullanıcı var. Onunla ilgili işlem Twitter tarafından yapılmazsa Twitter'la ilgili devlet burada kimi bulursa onu hapse atıyor. 2 sene. Dolayısıyla gerek bu konularda çok şikayet eden Twitter, gerek Facebook, gerek Google'dan herhangi bir yetkilinin aklı varsa buraya gelmesi bu yasa varken pek makul sayılmazdı. Bu yasa Türkiye'yi değil, aslında yurt dışından buraya para getirmesi potansiyel müşterilerin hapse girmemesi için çıkartılıyor. Şöyle ki artık bundan sonra aslında yine şey devam ediyor. Yani yine şikayet yapılacak. Yine Google, Facebook ya da Twitter bu şikayeti olumsuz yanıtlasa bile artık Twitter'ın sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine vesaire hapis cezası uygulanmayacak. Başka şeyler uygulanabilir belki. Ama en azından hapse girmeyecekler. Demek ki bu kişilerle ilgili daha önümüzdeki günlerde bir şeyler göreceğiz, bir şeyler olacak. Biliyorsunuz devlet zaten bundan vergi almaya çalışıyor. Ama böyle yasalar olduğu sürece buraya yasal, yabancı bir temsilci ya da herhangi bir temsilci atamak çok zordu. Şimdi artık bu hapis cezası kalktığına göre yabancı firmaların Türkiye'de ofis açma işlemleri daha kolaylaşacak demektir. Türkiye'de tablet kullanıcısı sayısı ile ilgili bir haber var. 1 milyona ulaşmış tablet kullanım. Bana az geldi açıkçası. Fakat şöyle bir şey de var. Bu araştırmaya baktığım zaman zaten linkte olacak. Çakma tablet dediğimiz ucuz tabletlerin burada pek olmadığını zannediyorum. Bu daha çok marka ürünlerin takibi gibi geldi bana. Şöyle baktığımız zaman Apple'ın payı %45'miş. Mobil penetrasyon olarak geçiyor. %30 Samsung, %14 Nokia takip ediyormuş. Genel olarak burada tablet değil. Dediğim gibi bu rakamlar içinde çakma tabletler vesaireler olmadığından bana pek gerçekçi gelmedi. Ama şu var ki Türkiye'de tablet kullanımı çok ciddi şekilde yayılıyor. Zaten buna paralel bir haber de olacak. O da şu. Mobil bilgisayar kullanımı ciddi oranda, yani yıllardır, son 10 yılda gözükmeyen oranda düşmüş vaziyette. Nedeni tabletler tabii ki. İnsanlar ne ultrabook alıyorlar. Zaten yani ultrabook şu anda Intel'in koyduğu standart. En uç seviye. Biraz da pahalı ama ucuzunu da almıyorlar, pahalısını da almıyorlarmış. Şu an herkes bir şey tablet peşindeymiş. Çünkü tablet birçok işi görüyor. İşin gerçeği bu. Dolayısıyla mobil üreticiler şu an kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlar. Intel'den çok büyük beklentileri dolayısıyla var. Microsoft'tan var. Çünkü bir tanesi işletim sisteminde, bir tanesi donanımı sağlıyor. Donanımı sağlayandan daha uygun fiyatlı donanım bekliyorlar. Ve daha performanslı donanım bekliyorlar. Örneğin pil sürelerinin çok artması bekleniyor. Hasbel iyi bir adım ama yeterli bir adım mı? Bizim testlerimize göre değil. Tabii ki pil ömrünü uzatıyorlar ama şu an 10 saatler vesaireler konuşulsa da pratikte şöyle ekranı biraz parlaklığını açayım vesaire dediğinizde o pil süreleri 5 saatlere iniveriyor. Öte yandan tabletler bu konuda çok başarılılar. BTK'dan bir uyarı geldi. Kayıp telefonlarınızı bize bildirin diyorlar. Bu çok önemli. BTK bizim son zamanlardaki favori kurumlarımızdan. Yine çok faydalı bir işe imza atıyorlar. Diyorlar ki bize bildirin, başınız belaya girmesin. Yani o telefonla ilgili kötü bir şey yapılırsa, bir suça karışırsa sizi bulurlar sahibi olarak. Sizi bulunmamak istiyorsanız telefonunuza tıpkı kimlikte olduğu gibi ilişkinizi kesin diyor BTK. Bunu da yapmak için BTK'ya 24 saat ulaşabiliyormuşuz. O da güzel. Telefon numaralarını da değiştirmişler. 7/24 telefon numaraları. 312'li Ankara kodlu normal bir telefon numarası var. 444'lü bir numara değil. Firmalar son zamanlarda 444'ten kaçıyorlar. Bu da dikkatlerinden kaçmıyor. BTK'yı arayıp telefonum kayboldu deyip gerekli bilgileri verin. Ve telefonla ilişkinizi kesin. Çünkü o telefon sizin başınızı belaya sokabilir. Zaten içinde o kadar çok kişisel bilgi var ki açıkçası BTK'ya gelene kadar başınızı derde sokacak birçok bilgiyi başkasının eline veriyorsunuz. Bu konuda da telefonu şifreleme operasyonları ya da uzaktan silmek gibi yazılımlarla tedbir almakta fayda var. Cüzdanlarınızı, kredi kartlarınızı bağlamamakta da fayda var. Hatta bununla ilgili bir haberimiz daha var. 14 aylık bir bebeğe babası telefonunu veriyor ve bebek eBay uygulamasına girip yanlışlıkla klasik bir araba satın alıyor. Neyse ki alınan araba sadece $200 değerinde ama eBay'de biliyorsunuz neler satıldığını ucuz atlatmış sahibi. Hatta sahibi şöyle diyor, yanlışlıkla alındı ama tutacağım arabayı ve tamir ettireceğim diyor. Kızıma da zamanı geldiğinde, yaşı tuttuğunda vereceğim diyor. $200 olunca tabii işler tatlıya bağlanıyor. 1962 model klasik bir arabaymış. İşte bu da çoluğa çocuğa telefonu ya da tableti verince neler olabileceğinin bir örneği. Daha önce de bir $2500'lık poundluk galiba bir haber yapmıştık. Bir çocuk alışveriş yapmıştı. Burada tabii dikkat edilmesi gereken şey, bugün çocuğunuzun eline geçen yarın vapurda unutursunuz, otobüste unutursunuz, başkasının eline geçtiği zaman bu kadar kolay kullanamamalı. Yani burada sırf çocuk olarak düşünmemek lazım. Dediğim gibi mutlaka kartlarınızı bir çeşit şifreleme ile, hepsinde var, şifre altına alın. Öyle direkt kullanılamasın. Başka bir haber. Windows 8.1 3 boyutlu yazıcı desteğiyle geliyormuş. 3 boyutlu yazıcılar patlama yapacak. Çok belli. Herkes geri sayım yapıyor ama Windows 8.1'in şimdiden 3 boyutlu yazıcı desteği sunması güzel tabii. Direkt takacaksınız ve 3 boyutlu yazdır, bastır deyince çalışacak. Şöyle bir şey var. 3 boyutlu yazıcıda sorun bu değil. Bağlanabilirlik değil. Sizin oturup bir şey, bir obje mesela şunu yaptığınızı düşünün. Bunun bilgisi sizde yoksa ya da bunu yapacak kabiliyet yoksa Windows desteklese ne olur, desteklemese ne olur? Bir de tabii ki yazıcıların hiç konuşulmayan, mesela bizim en kolay, en basit yazıcıda bile kartuş sorunumuz var. Bitiyor, dolduruyoruz, ediyoruz. Bunlarda ne olacak? Ham maddesi ne kadar ucuz olacak, ne kadar pahalı olacak? Bir sürü soru işareti var orada. Pek deneme yanılmaya müsait gibi gözükmüyor. Dolayısıyla orada yeni bir meslek doğacak. İstediğiniz objeyi birilerine yaptıracaksınız belki para verip. Ama yine de Windows 8.1'de destek vermesi iyi bir şey. Performans puanlama sistemi biliyorsunuz. Windows'larda Vista'dan beri olan bir sistem kalkıyor 8.1 ile birlikte. Ya da son saniyede finalde geri dönüş yapmazsa şu an kalkmış gözüküyor. Zaten kimsenin kullanmadığı bir sistemdi. Tablet sisteminizi puanlıyordu ve en düşük bileşene göre de puan veriyordu. Yani süper bir ekran kartınız varsa bile kötü bir diskle birleştiyse puanınız düşüyordu gibi. Pek kimseye bir şey ifade etmiyordu. Kalkması zaten yerinde bir davranış olur. ECS ve ESRAC normalde overclock desteklemeyen Yonga setlerine overclock olanağı getirmiş. Şimdi biliyorsunuz habercilikte köpeğin adamı ısırması haber değildir, normaldir ama adam köpeği ısırırsa haber olur. Bu da böyle, yani overclock desteklemeyen Yonga setlerine overclock getirmek haber değil aslında. Çünkü günün sonunda gidip paşa paşa K işlemcilerini almanız gerekiyor. Overclock istiyorsanız işlemcinin K olması lazım. Bunu aşabilen olursa gelsin konuşalım. Bir zamanların favori arama motoru AltaVista kapandı. Geçmiş olsun. AltaVista benim de muhtemelen ilk kullandığım arama motoruydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Artık kimsenin, yani şu anki gençlerin ne olduğunu bildiğini zannetmiyorum. Artık yok. AltaVista. Evet. Devam edelim. Facebook'ta Graph Search arama özelliği genel kullanıma açılmış. Benim kullanımıma açılmadığı için ben bakamadım. Ama zaten ne olduğunu biliyoruz. Artık çok böyle arama motoru aslında Facebook'un kullanmak istediği terminoloji değil. Çünkü orası Google'da yaptığınız aramaları yapacağınız bir yer değil. Şöyle ki işte ne yapacağız? Çok özel aramalar mesela. Macit'in öldüğü oyunlar. Bunları arattığımız zaman yani böyle belirli senaryolar vereceğiz. Facebook'ta arama yapıp bunları bize söyleyecek. Şu oyunlarda ölmüş vesaire diye. Ya da işte 1981'de doğmuş arkadaşlarım diyeceksiniz. Gelecek o bir liste gelecek. Tabii orada gelecek cevaplar da sizin diğer arkadaşlarınızın gizlilik ayarlarıyla uyumlu olmak zorunda. Yani bunları paylaşmayan arkadaşlarınızın sonuçları gelmeyecek. En azından Facebook öyle söylüyor. Chrome'da da benzer bir değişiklik var. Onun haberini daha önce yapmıştık. WebKit yerine Blink'e geçiyorlar. Geçişi tamamlanmış. Yakında hepimiz hissederiz. Yani Chrome kullanıcıları hisseder. Orada da daha çok artık bir browser'ın tarayıcının biraz daha tarayıcıdan çıkıp hafif böyle işletim sistemsi bir ön yüzü olacağını söyleyebiliriz. Yani daha şu an tabii motor değişikliğiyle bitmiyor iş. Ne olacak? Bununla uyumlu uygulamalar yazılacak. Chrome'dayken siz bir yandan mail geldiği zaman pop-up'lar çıkacak vesaire. Bir sürü bunun yolu var. Daha sadece başlangıçtayız. Tabii doğal olarak ilk destekleyen uygulamalar da Google'ın kendi uygulamaları. Amiga markasıyla ilgili bir satış söz konusu oldu. Amiga ile ilgili biliyorsunuz ismi sürüklenip duruyor Commodore'un da Amiga'nın da. Bir tane firma $500,000 ödeyerek Amiga Games Inc. Firmasını satın almış. Ama yani bu satın almanın sonucunda ne olacağını çok iyi bilmiyoruz. Yani daha doğrusu şöyle, mesela ben BlackBerry Xeon kullandığım için fark etmiştim onu. Bir süredir Xeon'a Amiga oyunları üretiliyor zaten yeniden ve üstelik birebir üretiliyor. Sadece kontrol etmek için bir arayüz yapıyorlar. Şimdi ne olacak? Bu yeni satın alımdan sonra bu firmalar üretim yapabilecekler mi? Amiga oyunlarını tekrar tekrar böyle piyasaya sürebilecekler mi? Bilmiyoruz. Ya da bu adamlar o oyunları hangi platformlarda tekrar hayata geçirecekler? Ellerinde hangi oyunlar var? Onu da bilmiyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz. Bundan sonra Amiga oyunları sırf böyle BlackBerry Xeon'da değil de daha çok platformda ve herhalde kuvvetle muhtemel öncelikle Google'da, Android'de ortaya çıkar. Karşımıza gelecek efsane oyunlar. İyi bir şey de olabilir. Oyunları daha çok oyun görürüz. Daha çok platformda. Kötü de olabilir. Var olan serbest biliyorsunuz. Biz bunların incelemelerini yapıyoruz. Bunları şimdi bir kısmını alabiliyorsunuz. Firmalar paketliyorlar. Hiçbir şeyle uğraşmadan basıyorsunuz, oynuyorsunuz. Bunlara taş hakları artık bende deyip taş mı koyarlar göreceğiz. Ama inşallah olumlu şekilde devam eder. MacBook Air'ların yeni modelleri Türkiye'de satışa sunuluyor. Bu da beklenen bir gelişmeydi zaten. Şöyle ki fiyatlara baktığımız zaman 2861 liradan başlıyor. 3588'e kadar fırlıyor. 256 GB SSD, 4 GB sistem belleği gibi özellikler var. Arada 128 GB'lar da var. Ucuz olanlar onlar. 11 ve 13 inçler. Tabii burada şöyle bir şey var. MacBook Air'lar Ultrabook'ların babası aslında. Bütün hepsi ona özenerek ve model alınarak çıktı ama MacBook Air biraz geri kalmış gözüküyor. Şöyle ki çözünürlükleri düşük kaldı. Şu an önümde olan Vaio Pro 13 Full HD dokunmatik ekranla gelirken MacBook'ların çözünürlükleri bu seviyeye çıkamadı. MacBook Air'ların çözünürlükleri çıkamadı. Çok bekleniyordu. Bu sefer olacak, işte Retina'ya geçilecek deniyordu. Geçmedi. Sebebi de retinaların çok pahalı olmasından dolayı hani fiyatı çok yükseltecek diye düşündüler herhalde. Ama bu bir geri kalmaya sebep oldu. Başka bir sorun da mesela yine bu işte Pro 13'ün ağırlığı 1 kilo. Ama MacBook Air'lerde 1.35 kilo yanılmıyorsam ağırlık var. Dolayısıyla artık çok hafif de değiller. Hafifler ama daha hafifleri de var. Tabii orada bir macOS faktörü de var. O da güncellenince sadece işletim sistemi için gidip MacBook alabilirsiniz. Bu ayrı bir konu ama donanım anlamında konuşursak şu anda yani sırf içlerini söksek zaten biliyorsunuz altyapıları aynı. MacBook Air'ların biraz güncelleme istiyor. Şöyle bakalım. Bugünün iyi ultrabooklarıyla MacBook Air'ların fiyatları eşit gibi gözüküyor. Yani fiyatlar yüksek tabii ama Pro 13 de ucuz bir bilgisayar değil. O yüzden bunların donanım olarak baktığımız zaman fiyatları makul. Yani MacBook Air'ler tamam belki Amerika'da yine ucuz daha ucuzdur Türkiye'ye göre kesin öyledir ama genel Türkiye'deki ultrabooklarla kıyasladığımız zaman genel rakamlar bu rakamlar normal diyebiliriz. Muadil en azından. Fakat şu ana kadar benim önüme bu önümdeki bilgisayar da dahil yeni Iris destekli yani 5000 serisi Intel GPU destekleyen bir şey ultrabook gelmedi. Bunu da söylemek lazım. 4400 seçtiği 4400 yaptığımız testlere göre kesinlikle HD 4000'den üstün değil hatta geri kaldığı alanlar bile var. Çünkü saat hızı daha düşük. Bunu da söylemiş olayım. GPU oyunu isteyenler yani harici ekran kartı olmadan ekran oyun isteyenler HD 5000'i beklesinler. HD 4400 beni şahsen hayal kırıklığına uğratmış durumda. Sadece 4K çözünürlük verdiği için bir artısını orada gördük. Sony televizyon testi yaparken onun dışında bir artısını göremedim. Devam edelim. Microsoft'un NSA'ya her türlü kolaylığı sağladığı ortaya çıktı. Biliyorsunuz Snowden habire sızdırıyor bu bilgileri. Kaçtı gitti ama durmuyor. Şöyle ki Microsoft NSA ile çok yakın çalışmışlar. Çok güzel çalışmışlar. Hiçbir sorgu sual mekanizmasını gerektirmeden onları hatta olanları devreden çıkararak bütün kapıları Hotmail'i, Outlook'u, Skype hepsi kapıları NSA'ya açılmış. Hatta şimdi performansı üzerinde çalışıyorlarmış. Hani sırf konuşmaları değil video içeriklerin de hızlı bir şekilde taranabilmesi için Microsoft bir güzel yardım ediyormuş ama hepsi yardım ediyor. Artık bunun hiçbir gizliliği kalmadı. Bütün Amerikan firmaları NSA'nın emrinde. Siz de ona göre bilin ki hiçbir şekilde bu firmalarla çalışıyorsanız gizli saklınız yok. Hepsi taranıyor. Özellikle zaten NSA kendisi şunu söylemişti. Biz öncelikle Amerika dışı kullanıcıları tarıyoruz demişlerdi. Yani bizi tarıyorlarmış. Buna göre artık siz de rahatsız oluyorsanız tedbirinizi alın. Rahatsız olanlardan bir tanesi de Rusya. Rusya da artık bu sızdırma şeylerini görünce, olaylarını Amerika'da, tedbir nasıl alırız diye düşünmüşler. Tabii bu Moscow Times'tan bir haber. Daktilo'ya geçiyorlarmış. Klasik daktilo bilgisayar yerine. Yazışmaları bundan yapacaklarmış. İçine sızılma tehlikesi olmayan daktilolarla önemli bilgileri yazacaklarmış. Mantıklı mı? Herhalde şöyle, şuna inanamadılar artık. Daha doğrusu mümkün olmadığını düşünüyorlar. Yani bir bilgisayar varsa kesinlikle içine girilir. Bir şekilde girilir. Hiçbir yerinden giremezsen içinde kullanılan firmware'inden giriyorsun. Dolayısıyla bir bilgisayarı full korunmalı yapmak için tek yol işletim sistemini %100 sen yapacaksın. Ama donanımını da sen yapacaksın. Hatta ona bağlı ekosistem bile, kullandığın printer ya da işte modem bile senin üretimin olacak. Bütün yongaları bileceksin. Bu da pek mümkün gözükmüyor. Onun yerine bir eskiye dönüş yapmış Ruslar. Yine benzer bir haber. Pirate Bay'in yaratıcıları da dinlenemeyen bir iletişim uygulaması üzerinde çalışıyorlarmış. Paralı olacağı söyleniyor. Olursa, yapıp becerirlerse. Amaç şu, kesinlikle dinlenemeyecek. Ama tabii burada cihazın serverları nerede olacak bu yazılımın? O ülkelerin Amerika vesaire olmaması gerekiyor. Onda herhalde kendileri bir çözüm bulur. Bu sistemin özelliklerinden bir tanesi hiçbir şekilde log tutmaması ve kayıtlara erişilememesiymiş. Göreceğiz ama görünen o ki hani yatırım yapılacak alanlardan bir tanesi de kendimizi daha güvende hissettiğimiz yazılımlar olacak. Gerek iletişim gerekse bulut depolama anlamında. Çünkü bilgilerimizi bulutta depoladığımız zaman gördük ki NSA'ya oralar bile açık. Karbondioksitle ilgili bir haber var. Bu özel arada bir bilimsel haberlere yer veriyoruz. Bu ilginç bir haber. Avustralya'da dünyayı gözetleyen bir grup bilim adamı şöyle bir şey fark etmişler. Karbondioksit biliyorsunuz salınımı çok fazla artmış vaziyette. Havayı sürekli kirletiyoruz. Bu kirlenmenin neticesinde daha önce yani şu anda çöl olan bazı çöllükleriyle meşhur Afrika'nın bölgeleri gibi yerlerde yeşil alanların artışa geçtiği saptanmış. Çok ilginç. Sebebi de şu diyorlar, hani sonuçta burada karbondioksitle, bitki karbondioksitle fotosentez yaptığı için siz ona o besini veriyorsunuz ve besini artırdıkça bitkilerin de böyle bir coşması söz konusuymuş ve çöl olan yerlerde bitkilerin yapılanlaştırmaya göre belirli tarihler arasında bakmışlar. Artışı gösterilmiş. Yani 1982-2010 arasında karbon salınımının artmasıyla birlikte bu yeşilliklerde de artış gözükmüş. Yani buradan da şunu söylüyorlar. Evet, yani bir dünyayı kirletiyoruz. Bu kaçınılmaz bir şey ama o felaket senaryosu hep söylenen, yok olup gideceğimizi gösteren felaket senaryoları biraz fazla abartılı. Bazen kötüden işte böyle hayır da doğuyormuş. Doğanın işi böyle. Yani bir şekilde bizim hatalarımızın çaresine bakıyor işte. Bu haberi de detaylarını linkten bakarsınız. İlginç bir haber. Tabii bu şu demek değil, daha çok kirletelim, daha çok yeşil olsun. Öyle bir şey yok, öyle bir sonuç yok. Sadece bir buluntu. Yeşilin kendini bir şekilde telafi etmesi bizim hatalarımızla. Bir de bizden haber var. Yine son dakika haberi. Bunun çok fazla araştırmasını yapamadım. Şu an sadece linkini vermekle yetineceğim. Üçüncü köprünün, bizim köprünün yanlış yere yapıldığı ortaya çıkmış. Daha doğrusu planlamada bir hata yok. Fakat planlanan yere yapılmıyormuş. Söylenen o ki imar paralarını vermemek için biraz daha yeşil alandan, imarı olmayan, daha doğrusu bir yerleşim olmayan yerden geçirmeye çalışmışlar yolları ki hak sahiplerine para, daha az para ödensin. Ama tabii devlet bunun farkına varmış ve hemen iptal edilmiş şu anki çalışma. Plana göre yeniden yapılması firmaya söylenmiş. Tabii olan kesilen ağaçları olmuş. Bu haber çok taze, o yüzden daha detaylarını herhalde gün içinde artık hepimiz basından okuruz. Oyun dünyasına geçeyim ufaktan. GTA 5 videosu yayınlandı ve çok ses getirdi. GTA 5'in tarzı değişiyor. Bu sefer 3 karakter söz konusu ama video çok güzeldi. Yani büyük bir dünya var ve çok detaylandırılmış. Ben o yüzden pek konsol oyunu olabileceğine inanmadım. Kimse de inanmamış olacak ki herkes bu konsol değil demiş. Firma açıklama yaptı. Biz PS3'ten aldık. PlayStation 3'ün oyun görüntüleri bu diye. Ama hani dokular neyse de harita çok büyük. Aynı anda görülebilir net alan çok büyük. Artı oyun içinde kullanılan arabalardaki poligon sayısı da yani Next Gen dediğimiz oyunlarda olacak türden de bence bir PC işin içinde var. Ama sonuçta iyi tarafından bakalım. GTA 5 PlayStation 3'te bile öyle çalışabilecekse yani biraz yaklaşsa gayet güzel gözüküyor. Dota 2 artık betalıktan çıktı. Hayırlı uğurlu olsun diyelim oyuncularına. Rambo geliyor ama keşke gelmeseydi diyeceğimiz bir haber. Çünkü videosunu izledik. Rezalet. Yani bırakın hani bugünün konsollarını, eski konsollardaki grafiklerin neredeyse aynısı. Niye yapıyorlar böyle bir iğrençliği bilmiyoruz. Yeni bir Alien vakası yolda gibi gözüküyor. Çoğu kişi bilmez ama efsanevi oyunlardan Dragon Slayer 30 yaşına basmış. Onu da tebrik edelim. Çizgi film gibi grafikleri vardır. Zamanının ilerisinde bir oyundur bu da. Bugün bile oynanır o grafiklerle. Nvidia'dan yeni bir bundle hata geliyor. Splinter Cell'in yeni oyununu Nvidia kart alanlar bedava oynayabilecekler. Gelmek üzere biliyorsunuz Blacklist çok az bir süre kaldı. GTX serisi bir kart alırsanız bu oyun sizin olacak. Zamanında yapılmış bir kampanya. Çok nadir denk gelir. Genelde çoktan çıkmış oyunları verirler. Ya da çok eskiden bir Half-Life efsanesi vardı. Half-Life 2 veriyordu AMD ama bir türlü veremedi. Kupon dağıttı vesaire. Bu tam zamanında bir kampanya olmuş oyun çıkmadan. Siz de ekran kartınızı değiştirirseniz ve Splinter Cell'iniz hayranıysanız GTX bir ekran kartı almanız yeterli olacak. Yani sırf en iyisini değil, orta seviye GTX de alsanız bu oyunu alacaksınız. Electronic Arts bayramımızı kutladı. Arap oyuncularının bayramını kutlamışlar ama Türkçe bir de tatil diyor, bayram demiyor. Yani öyle bir içine etmişler ki olayın. Bayram fırsatı yaratmışlar kendi akıllarınca. Electronic Arts Türkçe bir metin göndermişler. Türklerden Arap diye söz ediyorlar. Bayramdan tatil diye söz ediyorlar. Tamamen rezalet. Bu konuda tabii ki çok tepki çektiler sosyal ağlardan ama umurlarında olduklarını zannetmiyoruz. Second Life'ın geliştiricisi Indie dağıtıcısı Dezura'yı satın almış. Indie oyunları şu aralar çok popüler. Buralara yatırımların artması hiç sürpriz değil. Hatta şöyle bir şey de var. Indie oyunlardan yola çıkıp normal stüdyolar da ufak ufak ya da biraz daha profesyonel kişiler oyunlar yapmaya başladılar. Biz bazılarına yer veriyoruz ve fiyatları da ucuz değil yani 10 ile 14 dolar arasında. Indie oyunlar da hani 1 dolara 2 dolara bazen bedavaya alınabilen oyunlar. Onların da bence önümüzdeki dönemde satın alınmaları büyük stüdyolar tarafından ya da daha büyük stüdyolar tarafından diyelim yani böyle kendilerinden büyük yerler tarafından satın alındıklarını vesaireleri haberlerini duyacağız. Çünkü çok başarılı oyunlar çıkmaya başladı. Bu kadrolar için aslında indie oyun yapmak biraz da kendi tanıtımları oluyor. Daha büyük oyun stüdyolarında iş bulmak anlamında da indie oyunlar bir vitrin. Bence satın alınma haberlerini göreceğiz ama indie oyunlar kesinlikle oyun sektörünün başına gelmiş en iyi şeylerden bir tanesi. Buna bağlı olarak bir de tabii ki Steam yaz indirimleri nihayet başladı. Şu anda çok süper oyunlar yok. Bir tek BioShock Infinite 30 dolara inmiş ama 30 dolar da iyi para şu anda. Oyun çok yeni tabii. Call of Juarez, Gunslinger bizim incelediğimiz oyun 10 dolara düşmüş. Kesinlikle değer. Zaten 14 dolardı gerçi de. Takip etmekte fayda var. Don't Starve o da popüler bir oyun. 9 dolara düşmüş. Duke Nukem 3D 4 dolara bulunuyor. 3,5 dolara bulunuyor. Onun dışında şöyle baktığımız zaman ilk etapta Skyrim'de bir düşüş var ama o da 44 dolara inmiş. Yani çok fazla bir iniş yok. Oyunlar bunlar. Euro Truck Simulator nihayet Steam'de inmiş. Çok pahalıydı zaten. 20 dolara inmiş. Onu da alamayanlar kaçırmasınlar. Kesinlikle türünü sevecek olanlar için bulunmaz bir oyun. Bize soru geliyor. Hasver mi alalım? Yoksa ucuza Sandy Bridge, Ivy Bridge mi alalım diye. Bununla ilgili bir şey var. Çizgi Elektronik'in Outlet mağazası var. Linkini vereceğim. Eski el satılmamış, bir şekilde tamir edilmiş bazen. Ya da işte bir ölü pikseli olan monitörler, çeşitli ürünler. Outlet'te satışa çıkarılıyor. İndirimle tabii ki. Bakın buraya, burada çünkü düzgün anakartlar var. Büyük, irili, ufaklı. Daha çok Foxconn ve Ezrak anakartlar var ama eski sistem de olsa, yani bir nesil öncesi, sonuçta Haswell'den bir öncesi, işlemciler sizin işinizi hayli hayli görür. Sandy Bridge de olsa, Ivy Bridge de olsa bu işlemciler hala çok geçerli işlemciler. Çoğumuzun öyle yani yüksek işlemci gücüne zaten ihtiyaçları yok. Artı Haswell'in de zaten öyle bir iddiası yok. Haswell ultrabook'lar için, laptop'lar için bir şey ifade ediyor. Onun dışında aynı saat hızında öyle abartı farklar görmüyorduk zaten. Hatta birazcık da fazla ısınıyorlar biliyorsunuz. O yüzden gönül rahatlığıyla uygun fiyatlı ya da ikinci el Ivy Bridge ya da Sandy Bridge bulursanız alabilirsiniz. Hatta K serisini alın, overclock yapın. Hiç derdiniz olmaz. Parayı da SSD'ye ve ekran kartına yatırırsınız oyuncuysanız. Oyuncu değilseniz de SSD alın tabii, ayrı konu. Son olarak anketimize bakıyorum. Operatörlü sorusu sormuştum, hangisini kullanıyorsunuz diye. Daha 1000 kişiyi bulmadı ama şimdiden 677 kişinin oyu var. Yani bu sonuç fazla oynamaz. Turkcell %40 çıkmış. Avaya 31, Vodafone 29. Yani Vodafone'la Avaya neredeyse eşit. Turkcell önüne gözüküyor ama Avaya çok yakın. Bizim tekno seyirciler için geçerli durum tabii ki bu. Genel olarak baktığım zaman gündem maddelerinde söylemem gereken maddeler böyle. İlk defa video gündem yaptık. Biraz değişiklik olsun dedim. Çünkü nasıl olsa hani Levent abi de yok. Format değişiyordu. Madem öyle de tam değişsin dedim. Bu bir test yayını. Hani bir daha böyle bir yayın yapar mıyız o belli değil. Sadece deniyoruz. Bunun üretimi de zaten daha önce söylemiştik. Uzun zaman alıyor ama bir seferlik bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Daha sonra gelecek hafta zaten Levent abi de bizimle birlikte klasik yayın formatımıza döneceğiz tabii ki de. Ama şu formatta, yani tek kişilik formatta başka amaçlar için bizim uygulamayı düşündüğümüz bir şey. Daha farklı içerik üretmek için bu aslında biraz da onun testi, bakalım nasıl oluyor dedik. Sorun çıkmadı diye umuyoruz. Bakalım, artık ben hemen bu kaydı alıp montaja gideceğim. Göreceğiz. Ama her zaman olduğu gibi bu kaydın da ses kaydı olacak. Dolayısıyla siz sadece videoyu değil sesi de dinleyebileceksiniz klasik podcast formatında. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tam kadrolu bir şekilde görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.